Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Furkan Işıkdoğan. Merhaba abi, hoş geldin.
Merhaba Ender, hoş bulduk.
Furkan'la çok eskiden tanışıyoruz. Bugün biraz ilginç bir bölüm olacak. Zaten hani siz de başlıklardan görmüşsünüzdür. Biraz daha böyle hesaplanmalı, Türkçesini çok bilmiyoruz ama resimlendirme, işte NFT teknolojileri, AI ile sanat konusunu falan konuşacağız. Furkan oralarda çalışmaları var. Ama öncesinde Furkan biraz kendinden bahseder misin? Neler yaptın şu an, neler yapıyorsun, nerelerde çalıştın gibi?
Kendimi disiplinler arası çalışan bir araştırmacı, mühendis ve sanatçı olarak tanımlayabilirim. Hatta hafta içi mühendis, hafta sonu sanatçı desem daha doğru olur. Hafta içi normal işim Apple'da, Kaliforniya'da Cupertino ofisinde araştırma mühendisi olarak çalışıyorum. Akıllı kamera özellikleri üzerine çalışıyorum. Hafta sonları ise sanatla ilgileniyorum. Sanatta yapay zeka ile sanat üretme üzerine çalışıyorum. Bu konuyla da epeydir aslında ilgim vardı ama son zamanlarda bayağı bir momentum kazandı. Eğitim hayatımdan bir kısaca bahsedecek olursam, ilk başta Işık Üniversitesi'nde başladım üniversiteye. Zaten orada tanıştık. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım kısa bir süre sonra. Oradan lisans derecemi aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde master yaptım. Daha sonra Amerika'ya geldim. Austin'deki Texas Üniversitesi'ne. The University of Texas at Austin orijinal ismiyle. Elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında doktora yaptım. Doktoramda çoğunlukla uydu görüntüleri üzerinde çalıştım. Şu anda uydu görüntüleri üzerinde çalışmıyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım alanlar çoğunlukla görüntü işleme, bilgisayarlı görü, hesaplamalı fotoğrafçılık diye tercüme edebileceğimiz computational photography alanı. Bunlardan kısaca ileride bahsedebilirim podcast'te. Ve genel olarak yapay zeka diyebilirim. Hatta yapay zekayı hem sanatta hem mühendislikte kullanıyorum.
Araştırma mühendisi ne demek oluyor tam olarak? Yani bir araştırma mühendisi olmak nedir ve bir araştırma mühendisi ne yapar?
İki mühendisliğin arasında bir mühendislik olarak görebiliriz. Bir tarafta software engineer var, yazılım mühendisleri. Bir tarafta research scientistler var. Bunlar biraz daha akademik çalışan, üniversitedeki akademik pozisyonlara benzer pozisyonlar iş hayatında. Bu ikisinin arasındaki fark, yazılım mühendisleri tamamen implementation üzerine, yani gerçekleme üzerine, kod yazma üzerine kurulu alanlar. Research scientist tarafına baktığımızda, araştırmacılara baktığımızda bunların temel görevi araştırma yapmak ve yayın yapmak. Bu araştırma mühendisi dediğimiz research engineer diyebileceğimiz alan, ikisinin arasında yayın yapmak gibi bir zorunluluğum yok ama yayın yapma imkanı da bazı research engineer pozisyonlarında var. Benim yaptığım araştırma daha çok uygulamaya yönelik araştırma. Belli bir takım ürünler geliştirmek için piyasaya yönelik çeşitli araştırmalar yapıyorum.
Yaptığın araştırmalar çok teoride kalmıyor da pratiğe de uygulanabiliyor. Yani o biraz da araştırma mühendisi öyle oluyor. Yoksa teoride olsa durmadan hesaplamalar yapılır. Çok pratik bir yere gitmeyebilir. Ama seninkiler pratikte herhalde artık uygulama bazına kadar geçiyor diye düşünüyorum.
Evet, aslında hani research scientist'e baktığımızda araştırmacıların da çoğu uygulamalı alanlarda çalışıyor ama benimkinde biraz da amacı farklı. Mesela baktığınızda akademideki bir araştırmacı tamamen merak, curiosity driven dediğimiz, aklına bir konu gelir, merak eder, ne sonuç çıkacağını araştırmak için araştırma yapar. Bizde biraz daha yani şöyle bir ürünümüz var, bu ürünü daha iyi hale getirmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmayla bunu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz, nasıl yeni bir ürün geliştirebiliriz? Yani daha çok karlılık odaklı biraz daha zaten piyasadan da beklenen budur yani.
Türkiye'de bir yerde çalışmadın değil mi?
Yok yani tam olarak çalışmadım. Gönüllü asistanlık yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Onu saymazsak ayrıca TÜBİTAK bursu alıyordum. TÜBİTAK bursiyeri olarak, o da gerçi tam olarak çalışma sayılmıyor ama onun dışında hiçbir iş deneyimim olmadı Türkiye'de.
Yurt dışında çalışmak ve uzun bir süredir orada yaşamak, kısaca mesela sana sorsam ne diyebilirsin?
Tam olarak karşılaştıramıyorum çünkü bütün iş hayatım burada başladığı için hani bazen Türkiye'deki arkadaşlardan duyuyorum Türkiye'de iş hayatının nasıl olduğunu. Tam olarak karşılaştırmam mümkün değil. Ben neredeyse 10 yıl oldu buraya geleli. Daha önce çalıştığım şirketler, Motorola'da çalıştım Chicago'da kısa bir süre. Sonra Intel'de çalıştım burada Silikon Vadisi'nde 2 yıl kadar. Sonra da Apple'a geçtim. Tamamen büyük şirketlerde çalıştım. Türkiye'de çok bir çalışma deneyimim olmadı. Ufak tefek yani freelance tarzında işler olmuş olsa da genel olarak hani böyle corporate life diyebileceğimiz iş hayatında hiç bulunmadım.
İşte araştırma mühendisliği oluyor diyorsun. Sen mesela aklında var mıydı ben hani böyle bir yerlerde çalışacağım diye, ama yoksa akademisyen olurum mu vardı? Bir şey oldu buraya mı evrildi?
Ben hep araştırma konusuna yönelmek istiyordum. Yani gerek akademide olsun gerek piyasada olsun bir şekilde hep araştırma ile ilgili bir işim olsun istiyordum. Akademi tahmin edebileceğin üzere çok kompetitif bir alan, çok zor. Yani bakıyorsun mesela bir alandan 20 tane doktor öğrencisi mezun oluyorsa bir yılda sadece bir tanesi akademiye gidiyor. Geriye kalanına kontenjan yok yani hocalar. Zaten üniversitedeki hoca sayısı hep belli oluyor aşağı yukarı, çok fazla artmıyor. Onun dışında emekli olan olmadığı sürece yeni kontenjan açılmıyor. O yüzden çok aşırı derecede bir yarış var akademide hoca olabilmek için. Özellikle birinci ligdeki diyebileceğimiz üniversitelere girmek hedefse zaten çok alt liglerdeki üniversitelerde çalışmanın da çok da bir anlamı yok açıkçası. Çünkü piyasada bir şirkette çalışsanız daha fazla kaynaklara sahip oluyorsunuz. Daha fazla araştırma yapabiliyorsunuz eğer birinci ligdeki bir üniversite olmayacaksa. Doktora ben hep en baştan beri düşünüyordum. Çünkü doktora yapmasaydım içimde kalırdı muhtemelen. Hep doktora yapanlara karşı acaba çok büyük bir şey mi kaçırdım derdim. Şu anda en azından çok şey kaçırmadığımı biliyorum. Yani doktora yapmayanlar üzülmesin, çok da fazla bir şey kaçırmadınız açıkçası. Finansal açıdan bakacak olursak doktora yapmak çok da mantıklı değil. Çünkü araştırma mühendisi ya da research scientist olmak için doktora çok da katı bir şart değil. Yani kendinizi geliştirip de olabiliyorsunuz. Yapılan çalışmalara bakıp zaten her şey açık, hiçbir şey kapalı kapılar arkasında değil. Makale okuyarak insanlar kendini geliştirebilirler. 4-5 yıl doktora da harcamak yerine yani 1-2 yılda da bu konuda kendilerini geliştirebilir insanlar.
Seninle beraber çalışan ama akademik kariyeri senin kadar yoğun olmayan birileri var mı yani?
Var tabii. Çoğu insanın doktorası yok yani diyebilirim. Benim çalıştığım insanların en az yarısının muhtemelen doktorası yoktu. Yani master herkes yapıyor aşağı yukarı. Master zorunlu gibi bir şey neredeyse. Ama doktora çok da o kadar da yaygın değil açıkçası.
Şöyle düşünüyorum ama mesela yani ben de çok böyle akademiye çok takık biri değilim ama bir disiplin veriyor ya aslında sana. Yani herkes de o disiplin olamaz. Sende bende vardır. Üçüncü kişide yoktur. Ama şirket bunu bilemez. O disiplini görebilmek adına yani sonuçta yaptığın şey araştırma ya. Bir doktora beklemesi de çok mantıklı değil mi? Ama işte master herkes yapıyor diyorsun ama master'ı ben de yaptım da orada çok bence bir araştırma olmuyor tam olarak. Bunu master'ı yapan hocalar da diyor zaten. Asıl iş doktora da göreceksin nasıl araştırma yapıldığını edildiğini. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Kişisine bağlı bence. Yani ben kesinlikle faydasını gördüm doktora yapmanın. Benim iş hayatımı hem de hayatımın diğer alanlarında epey bir etkisi oldu yaptığım doktoranın, ama doktora yapmayıp gayet başarılı olan işte araştırma disiplini olan insanlar da azım sanamayacak kadar çok sayıdalar.
Sen yaş olarak da çok gençsin ve tebrik ederim, genç yaşta çok güzel yerlere geldin, çok güzel iş yapıyorsun. Ama o insanlar mesela daha böyle yaş almışlar. Yani deneyim diyelim, yaş demeyelim de buna. Hani yıl olarak senden atıyorum. Sen 10. senende o insanın 25. senesinde geldiği bir yerde olabilirsin. Mesela akademiyle onu kapatmış olabilirsin. Ya da ben yanılıyorumdur ya da belki sen rastlamamışsındır.
Genel olarak herkes aşağı yukarı aynı yaş seviyesinde aynı seviyelere ulaşıyor. Yani şey olarak bakacak olursak corporate ladder deniyor burada. İş içerisindeki seviyeleriniz işte senior mısınız, staff mısınız? Her şirketin kendi seviyeleri var ama bunların birbirlerine karşı karşılıkları da var. Genel olarak baktığımda benim levelimde olan kişiler aşağı yukarı benim yaşlarımda. Zaten işe alımlarda da benim genel olarak gördüm. Çok fazla şirketle ben mülakatta bulundum ve beni hangi levele koyduklarını da söylüyorlar. Hani bunlara bakacak olursam doktoraya yaklaşık 3-4 yıllık iş deneyimine sayıyor birçok şirket. Bazı hiç saymıyor. Yani şirketin araştırmaya ne kadar önem verdiğine bağlı. Eğer araştırmaya çok önem veriyorlarsa 4 yıllık deneyime sayıyorlar. Daha az önem veriyorlarsa 2 yıllık deneyime sayabilirler. Genelde 2 ila 4 yıl arası iş hayatı deneyimine denk sayılıyor.
Sizin doktora mülakatlarınız nasıl oluyor? Yani bir araştırma görevlisi işi başvurduğunda bir paper verip hadi bunu nasıl araştır falan mı diyorlar? Yoksa bir konumu veriyorlar? Yoksa böyle statik gene klasik işte pair programming, işte whiteboard ya da ev ödevi gibi şeyler mi oluyor?
Evet, yani aslında yazılım mühendisi pozisyonlarıyla çok benzer. Tamamen şirketine bağlı. Mesela Google bu konuda çok katı. Tamamen üniversiteye hazırlanır gibi mülakatlara hazırlanmanız gerekiyor. Ve üniversiteye giriş sınavı gibi bir sınav yapıyorlar. Yani pozisyonun adından bile bağımsız olarak. Ben makine öğrenmesi mühendisliğine başvurmuştum mesela. Kaçta? 2016'da sanırım başvurmuştum. Epey oldu. İlk başvurduğum büyük şirkette mezun olmaya yakın. Tamamen sınav gibi hissettim. Yani kendimi sözlü sınava çekilmiş gibi hissettim. Machine Learning Engineer'di pozisyon ve makine öğrenmesiyle ilgili kendi alanımla ilgili tek bir soru bile sormadılar. Tamamen işte binary search tree'ler, graph, ondan sonra işte LeetCode tarzı, LeetCode diye bir site var. İnsanlar buradan hazırlanıyorlar. Coding Trivia diyebileceğimiz işte programlama sorularına süre veriyorlar mesela. Genelde 45 dakikada iki soru çözmeniz bekleniyor. Tahtada yazıyorsunuz kodu. Bu şekilde yani 5 round ya da 6 round oluyor farklı interviewer'larla. Genelde tek tek gün içerisinde oluyor. Tabii şirketine bağlı yani. Diğer şirketlerde bu kadar katı değil. Facebook'ta mesela başvurduğunuz pozisyona bağlı. Yazılım mühendisliğine başvuruyorsanız aynı bu şekilde oluyor. Süreç aynı. Research Scientist pozisyonuna başvuruyorsanız biraz daha dengeli oluyor. Genelde 2-3 round kodlama oluyor. Onun dışında yaptığın araştırmaları anlatmanı istiyorlar. İşte yazdığın bir makaleyi anlatmanı istiyorlar. Ya da design round oluyor bir tane. Orada bir problem veriyor. Bunu nasıl çözebilirsin diyor. İşte tek tek bütün adımlarını anlatıyorsun. İşte ilk başta şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle bir sistem kurarım. Bu tarz sözel mülakatlar da oluyor. Onun dışında şeye bakıyorlar ki kültürel olarak uyumlu mu bu kişiye, işte yani kendisini çok beğenmiş megaloman birisi mi, takım arkadaşlarıyla iyi çalışabilir mi, bu kişiyle çalışmak istiyor muyum sorusunu cevaplamak için kısacası. Onun dışında direkt pozisyona yönelik sorular da var mesela. Daha donanım ağırlıklı pozisyonlara başvuruyorsanız tamamen o pozisyon neyi gerektiriyorsa onunla ilgili sorular soruyorlar.
O araştırma mühendisliğinde böyle IC dediğimiz independent ya da işte individual contributor ve bir de management petleri, yani böyle pet ayrılıyor mu yoksa aslında hep individual gibi mi gidiliyor?
Ayrılıyor. Yani kişisine bağlı tabii ki management track'ine geçmek isteyip istemediğine bağlı insanların. İki tarafta da kariyer opsiyonları var. Bir tarafta işte yükselirken senior engineer, staff engineer, ondan sonra principal diye gidiyor işte. Her şirket bunlara farklı isimler veriyorlar ama aşağı yukarı aynı seviyeler. Management tarafında da işte birinci seviye manager, ikinci seviye manager, sonra director, VP diye devam ediyor o şekilde.
Sen ne düşünüyorsun?
Ben şu an çok da emin değilim açıkçası ama şu an IC'de devam etmeyi düşünüyorum. Yani independent individual contributor olarak devam etmeyi düşünüyorum. Zaten belli bir seviyeden sonra yükselmesi epey zorlaşıyor. Yani ilk başta neredeyse garanti gibi, işini iyi yapıyorsan yükseliyorsun belli aralıklarla. Belli bir noktadan sonra artık terminal level diyorlar. Oradan sonra çok exceptional olmak gerekiyor, şanslı olmak gerekiyor. Doğru işi doğru zamanda yapmak gerekiyor. Açıkçası yani çok da önemli değil belli bir noktadan sonra. Zaten gelir olarak da, yani compensation olarak da herkes gayet iyi kazanıyor. Belli bir seviyeden sonra artık biraz şansa bakıyor. Nerede fırsat bulursam açıkçası.
İşte computational fotoğrafıya gelmeden önce böyle bir image processing, computer vision, biraz da machine learning. Bunları biraz anlatır mısın bize? Yani böyle kısaca nedir, birbirleriyle alakaları nelerdir? Sen nerelerde tanıştın bunlarla?
Geçmişe gitmeyelim dedin ama aslında gidebiliriz. Çok geçmişe de gidebiliriz. Çünkü benim bu konulara olan ilgim baya geçmişe dayanıyor. Hatta 1997'de bir tane ses kaydım vardı. Geçenlerde dinlemiştim. Bana sormuşlar. O zaman çocuğum zaten, yani okula yeni başlamıştım sanırım. Birinci sınıfa başlıyordum. Birisi bana sormuş işte büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Ben de demişim bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bilgisayarları çok seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum demişim. Çünkü insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum demişim. Bilim insanı ve astronot da olmak istiyorum demişim. Bugün baktığımda yani hepsinden aslında biraz olmuşum. Mühendis olarak çalışıyorum. Öğretmen hiçbir zaman olmadım. Yani ciddi olarak çok da düşünmedim öğretmen olmayı ama YouTube'da yaptığım videoları da aslında hani mini dersler olarak düşünebiliriz. 10'ar dakikalık, 5-10 dakikalık, 15 dakikalık kısa dersler, özet niteliğinde dersler. Akademik tarafta da yani biliyorsun zaten doktora yaptım. Geçmişte yani şu anda aktif olarak yayın yapmasam da geçmişte yayınlar yaptım, akademik çalışmaları oldu. Astronot konusunda da çok ciddi değildim. Ama aslında baktığımda yine de kendim uzaya gitmesem de doktoramda uydu görüntüleri üzerinde çalıştım. Onunla da ufak bir bağlantısı olmuş oldu açıkçası. Hikayem bu şekilde başladı. Yani benim görüntü işlemeye olan, bilgisayarlara olan ilgim. Kameralara zaten hep ilgim vardı. Görüntü işlemenin ne olduğundan kısaca bir bahsedecek olursam, genel olarak bunları çeşitli algoritmaları kullanarak görüntüleri işleme üzerine odaklanan bir çalışma alanı olarak nitelendirebiliriz. Yani bir görüntü veriyor, input olarak bir herhangi bir sisteme farklı bir görüntü alıyoruz. Bu ne olabilir mesela? Telefonlarımızdaki uygulamalarda kullandığımız mesela filtreler, dijital kameraların görüntü kalitesini iyileştirmek için kullandığı yöntemler. Bu biraz daha hesaplamalı fotoğrafçılığın alanına giriyor. Computational photography. Yani mesela baktığınızda telefonların kamerası aslında çok küçük sensörü, çok ufacık bir sensörü var. Ama fotoğraf çekiyorsunuz, bakıyorsunuz kalitesi neredeyse bu büyük DSLR makinelerin çektiğiyle aynı kalitede, yani gündelik kullanım açısından. Hani bu nasıl oluyor? Bilgisayarlı yöntemlerle oluyor. Çeşitli algoritmalar, çeşitli yapay zeka yöntemleriyle iyileştiriliyor bu görüntüler. Bu şekilde sensör küçük olmasına rağmen çok yüksek kaliteler elde edilebiliyor.
Yani mesela bu Instagram filtrelerine o zaman image processing diyoruz aslında. Orada bir image processing var Instagram filtrelerinde.
Evet.
Ha, güzel, süpermiş.
Filtrelerin türüne de bağlı. Mesela baktığınızda bazı filtreler sadece rengini falan değiştiriyor ya da işte daha keskin yapıyor. Bu tarz şeyler image processing. Bunun dışında bilgisayarlı görünüm alanına giren filtreler de var. Mesela gözlük takar gözüne. Ondan sonra işte kulak mulak falan yapan böyle garip ya da sakal falan yapan Snapchat tarzında filtreler var. Bunlar biraz daha computer vision, yani bilgisayarlı görünüm uygulama alanına giriyor. Bu iki alan birbiriyle kesişiyorlar zaten. Ama mesela görüntü işleme dediğimizde genelde aklımıza gelen şey girdisi ve çıktısı görüntü olan sistemler. Bilgisayarlı görüde ise uygulamanın çıktısı tam olarak görüntü olmak zorunda değil. Çıktı bu fotoğrafta ne var sorusunun cevabı olabilir. Mesela yüzünüzde, mesela burnunuz nerede, gözleriniz nerede, facial landmark dediğimiz bu noktaları tespit edebilir. Bilgisayarlı görü uygulamasının output'u bu olabilir. Bunları kullanarak çeşitli filtreler yapabilirsiniz. Mesela gözlerin nerede olduğunu biliyorsanız oraya gözlük superimpose edebilirsiniz overlay olarak.
Mesela tabii şu an sen hani ya Apple'da çalışıyorsun ama bizim duyduğumuz şeye göre yeni şeyde maskeyle tanıma, hani yüz tanıma var ama maske olduğu zaman tanıyamıyor ama maskeyle beraber yüz tanıma gelecek deniyor. Bu herhalde şey oluyor, computer vision'a giriyor çünkü yüz tanıma sistemi.
Yüz tanıma sistemleri de computer vision'ın alanına giriyor. Sonuçta girdiler, görüntü oluyor. Bu görüntü illa pixel wise görüntü olmak zorunda değil. Yani normal RGB dediğimiz red, green, blue görüntü olmak zorunda değil. Depth camera da olabilir, yani derinlik görüntüsü de olabilir. Çeşitli farklı sensörlerin aldığı görüntüler de olabilir. Yani genel olarak grid şeklinde girdiğimiz varsa, görüntü diyebileceğimiz bir inputumuz varsa, output'ta herhangi bir metadata dediğimiz bir şey olabilir. Mesela bu kişi doğru kişi mi? Burada bir yüz var mı? Ya da işte çektiğiniz fotoğraf nedir? Bu manzara fotoğrafı mı? Ya da işte yemek mi bu? Bebek fotoğrafı mı? Ne olduğunu algılamak için bu görüntü sınıfı diyoruz. Bu gibi uygulamalar hep bilgisayarlı görünün, yani computer vision dediğimiz alanın uygulamaları arasına giriyor.
Tabii şimdi ama burada şey oluyor değil mi? Mesela ben bir cisim gösteriyorum. Bu cismin kedi mi köpek mi olduğunu bilgisayarın bana söyleyebilmesi için önceden onu biliyor olması lazım ve buraya da bir machine learning giriyor aslında bir yerde.
Evet.
Şimdi de o tarafa geçelim istiyorsan.
Evet, evet, evet. Çok çok mantıklı, evet. Zaten baktığımızda computer vision en çok intersection'da olduğu alanlar görüntü işleme ve makine öğrenmesi, yani machine learning dediğimiz alanlar. Şu an baktığımızda yani ilk başta çok fazla machine learning gerektirmeyen computer vision teknikleri de vardı. Daha böyle el ile geliştirilmiş engineer dediğimiz özellikleri kullanan, ama şu anda neredeyse bütün bilgisayarlı görü uygulamaları hepsi makine öğrenmesi kullanıyor. Mesela fotoğrafta kedi mi köpek mi olduğunu nasıl ayırt ederseniz bir veri seti oluşturuyorsunuz ilk başta. Onlara etiket veriyorsunuz. Bunlar kedi, bunlar köpek diye. Ondan sonra bir makine öğrenmesi modeli eğitiyorsunuz. O model neyin kedi, neyin köpek olduğunu kendisi otomatik olarak bir süre sonra ayırt etmeye başlıyor. Bunun nasıl yapıldığı da en çok kullanılan architecture'lardan bir tanesi convolutional neural network dediğimiz, tam Türkçesi ne olarak bilmiyorum, evrişimli yapay sinir ağı mı oluyor, o tarz bir şey sanırım Türkçesi. Genel olarak yani bu modelin ne yaptığına bakacak olursak aslında görüntü filtreleri öğrenen bir sistem bu convolutional neural network dediğimiz şeyler. İlk başta girdiğinde tamamen piksel verisi alıyor. Yani mesela diyelim ki bir yüzü tanıyacaksınız, gözlerin arasındaki mesafedir işte, yok burunla göz arasında mesafe falan, bu gibi şeyler hiç bakılmıyor. Tamamen piksel olarak görüntüyü verebilirsiniz. Convolutional neural network dediğimiz yapay sinir ağları her bir katmanda, bunlar katman katman, farklı farklı görüntü filtreleri öğreniyor ve bu filtreler yüz yapan, tanınabilir hale getiren özelliklerin ne olduğunu otomatik olarak, siz tam olarak şu özelliklere bak demeseniz de otomatik olarak öğreniyor. Mesela gözler önemliyse gözleri öğreniyor, burun önemliyse burun onu öğreniyor. Verilen bir görevi yerine getirmek için ne tür özellikler önemliyse onları otomatik olarak öğrenebiliyoruz elimizde veriler ve etiketler varsa.
Varsa ama yoksa da makine kendi kendine öğrenebiliyor mu bir çıkarımlar yaparak? Yani bir galiba, lütfen yanılıyorsam düzelt beni, supervised learning de unsupervised learning. Yani hani supervised galiba bizim verdiğimiz belli bir set, evet, var. Onu uydurarak yapıyor. Bir de unsupervised'da da galiba öğrenerek kendi kendine devam ediyor. Ama yanlış söylüyor olabilirim. Tabii.
Evet, yok, çok doğru. Evet, supervised, unsupervised. Unsupervised şu anda genel olarak self-supervised olarak nitelendiriliyor. Çünkü yapay sinir ağlarına baktığımızda tamamen unsupervised bir sistem yok. Herhangi bir kriter olmadan kendi kendine bir kavramı öğrenmesi biraz zor bir sistemin. Mutlaka bir yani loss function dediğimiz, sonunda optimize etmek istediğinizin bir fonksiyonun olması gerekiyor. Bu self-supervised'da nasıl oluyor? Mesela aynı görüntü içerisinden farklı farklı patch'ler alıp onlara bakabiliyorsunuz mesela. Diyebiliyorsunuz ki şu iki patch aynı görüntüden geliyor ama şu iki patch aynı görüntüden gelmiyor. O şekilde mesela kendi kendine öğrenebiliyor. Mesela bir görüntüde kedi, bir görüntüde köpek varsa, köpeğin burnunu görüyorsa onun köpek kulağı görme ihtimali de kedi fotoğrafına göre daha fazla olmuş oluyor. Yani kendi görüntü içerisindeki patchlere bakılabiliyor. Ya da başka bir yöntem şey olabiliyor, mesela girdisi ve çıktısı aynı görüntü oluyor ama arada bir tane şey oluyor, kum saati gibi sıkıştırıyorsunuz yöntemi ve o görüntülerin içerisinde neyin önemli olduğunu bulmak zorunda kalıyor. Yani baktığınızda bir girdiniz oluyor, ondan sonra bu model bunu ufak bir kod haline getiriyor ve bu kodu tekrar eski görüntü haline çevirmesini istiyorsunuz. Dolayısıyla görüntüyü bir şekilde sıkıştırmayı öğrenmiş oluyor. O sıkıştırmayı yaparken de o görüntü yapanın en önemli faktörlerin ne olduğunu kendi kendine öğrenmiş oluyor. Genelde unsupervised denilen yöntemler bu şekilde çalışıyor.
Instagram filtrelerinden bahsettik ama onlar galiba biraz daha basit oluyor. Bütün bu hesaplamalar onlar bunlar için büyük makineler mi gerekiyor, yoksa bu iş artık daha böyle personal computer dediğimiz seviyeye indi mi? Aslında indi tabii de hani sonuçta, ama araştırma bazlı yaptığında daha büyük veri setleriyle falan çalışmak için deney yapacaksın ya, daha güçlü makinelere mi ihtiyaç var?
İki perspektiften bakabiliriz. Birisi bu modelleri geliştirmek için gereken kapasite, diğeri de bu modelleri kullanmak için gereken. Kullanmak için kendi bugün cihazlarımızda kullanabiliyoruz. Çünkü çoğu cihazda, yani gerek Apple olsun diğerleri olsun, hepsinde birçoğunda Neural Network Accelerator dediğimiz bazı çipler var. Tamamen yapay sinir ağlarını hızlandırmak üzere tasarlanmış ve çok az enerji tüketen, mesela iPhone'larda Apple Neural Engine var, yeni MacBook'larda da var bu şekilde. Bunu efficient bir şekilde, yani fazla güç harcamadan, fazla ısı yaymadan kullanabiliyoruz yapay zeka modellerini. Ama geliştirmek için evet, tabii ki birçok GPU ihtiyaç oluyor genelde. Bunlar da cloud üzerinde yapılıyor.
Peki computational photography'ye nasıl bağlarız buradan? Yani bütün bunları hepsini kullandığımız ve ortaya böyle bir fotoğraf çıkardığımız şeye mi deniyor bu, o da?
Belki birkaç örnek vereyim computational photography'nin alanları neler. Mesela bir tanesi super resolution. Elinizde düşük çözünürlüklü bir görüntü var. Bunu daha yüksek çözünürlüklü hale nasıl getirebilirsiniz? Hani tabii çok basit yöntemler var. Direkt interpolasyon yapabilirsiniz. İki pikselin arasında hani tam orta değerini alarak bu bulanık bir görüntüye yol açar. Bu yapay zeka modellerini kullanarak daha gerçekçi bir şekilde görüntünün çözünürlüğünü artırmak mümkün oluyor. Tabii ki olmayan bilgiyi görüntüye eklemek mümkün değil, ama bu modelleri büyük veri setleri üzerinde eğittiğimizde görüntülerin neye benzediğinin, ya yani dünyanın neye benzediğinin hakkında bir fikri olmuş oluyor modelin. Mesela yüzü büyütecekseniz yüzün aşağı yukarı neye benzediğini biliyor. O yüzden ara pikselleri doldururken ona göre dolduruyor. Yani bu illa telefonda olması gereken bir özellik değil. Genel olarak hani super resolution dediğimiz alan bu şekilde. Onun dışında çeşitli neural filtreler var. Mesela Photoshop'ta falan da var şu anda. Yüz üzerinde istediğiniz çeşitli değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Bunun yapılabilmesinin yolu da, tam Türkçesi ne olarak tam olarak bilmiyorum da, Generative Adversarial Network diye geçen iki farklı modelden oluşan yöntemler var. Bunlardan bir tanesini şey olarak düşünebiliriz. Bir sanatçı olarak düşünebiliriz. Diğerinde sanat eleştirmeni olarak düşünebiliriz. Bunlar eğitilirken birbirleriyle yarışıyorlar. Mesela bir tanesi daha iyi görüntüler üretmeye çalışıyor. Diğeri de o görüntünün sahte mi yoksa gerçekten veri setinden gelen bir örnek olduğunu anlamaya çalışıyor. Mesela bunu şey olarak düşünecek olursak, görüntü çözünürlüğünü artırmak için düşünecek olursak, elimizde yüksek çözünürlüklü görüntülerden oluşan bir veri seti var. Bunların çözünürlüğünü önce bir düşürüyoruz. Düşürdüğümüz görüntüleri bu modele veriyoruz. Onun yükseltmesini istiyoruz. Ve de diğer kritik dediğimiz modele de hem orijinal yüksek çözünürlüklü görüntüleri veriyoruz, hem de sahte yüksek çözünürlükleri veriyoruz. Yani düşükten yükseğe çıkarılmışları. Ve bunların hangisi gerçek, hangisi sahte diyoruz. O öğrenmeye çalışırken diğer modelimiz de bu diğer modeli kandırmak için uğraşıyor. Gittikçe daha iyi sonuçlar üretmeye başlıyor. Genel olarak bu şekilde. Yani game theory'nin de alanına giriyor aslında. İki model birbirleriyle yarışmak üzere aynı zamanda eğitiliyorlar.
Anladım. Peki senin şimdi tam burada aslında hani sanat olarak konumlandırdığın şey bunların içerisine giriyor mu, yoksa başka bir durum mu var?
Evet, aslında çok alakalı. Yani kullandığım sanat yöntemleri de tam olarak bu yöntemi kullanıyor. Başka yöntemler de var tabii ki, ama genel olarak mesela ben nasıl yapıyorum? Bir veri setim var. Wiki Arts tarzında bir veri seti. Bir tane modelim var. Bu modele ben resim çizmesini istiyorum. Diğer model de art kritik diyebileceğimiz sanat eleştirmeni diyebiliriz mesela. Bunlardan hangisi gerçek sanat, hangisi sahte sanat? Bunu ayırt etmeye çalışıyor. Gittikçe generative model iyileşiyor tabii ki. Daha iyi, daha iyi resimler üretmeye başlıyor. Tabii ki sadece bu modelin ürettiği resimlere sanat demek de aslında tartışmalı bir konu. Çünkü arkasında hiçbir hikaye yok, hiçbir duyu yok, herhangi bir düşünce ifade etmeye çalışmıyor. O yüzden ben bu modelin kendisini sanatçı olarak görmüyorum. Daha çok bir araç olarak görüyorum. Yani genel olarak ben sanatımı yaparken mesela ilk başta aklıma bir konsept geliyor. Bu konsepti gerçekleştirmek için bu yapay zeka modellerini kullanıyorum. Benim kendim elle çizim yeteneğim çok fazla yok yani. Biraz var aslında. YouTube videolarıma bakacak olursanız kendim bazı çizimleri yapıyorum, ama hani çok üst seviye bir sanat olduğu söylenemez. O yüzden zihnimdeki konseptleri sanata dökebilmek için bir araç olarak kullanıyorum. Nasıl sanatçılar tuval kullanıyor bazıları, bazıları fotoğraf makinesi kullanıyor. Bu şekilde. Bu da benim kullandığım araç.
Hepsi bir yer kanvas zaten. Tuval de bir kanvas aslında. Furkan, nerede tanıştın? Yani nasıl oldu bu? Vardı, denk mi geldi, yoksa hani ya böyle bir şeyler de oluyormuş mu dedin? Yani bu sanat kavramı nasıl çıktı ortaya?
Aslında epeydir aklımda vardı. 2011-12 gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde master'a başladığımda ilk başta orada bir böyle bir fikir gelmişti aklıma. Tabii ki sadece benim aklımda değil, başka birçok insanın da aklına gelmiştir. Ben dedim hani bu yapay zeka modellerini resim üretmek için kullanabilir miyiz? Bir tanesinde mesela Van Gogh resimlerini göstersek ona benzer resimler yapmayı öğrenebilir mi bir tane? Makine öğrenmesi modelleri o zamanlar da vardı. Tabii ki bugünkü kadar kaynağımız yoktu o zaman. Çok fazla hesaplama kaynağımız da yoktu. Onun dışında işte bugünkü deep learning yöntemleri de o zamanlar yoktu. Daha basit makine öğrenmesi yöntemleri vardı. O zaman mümkün değildi. Ben yine sanat ve teknolojinin kesişiminde bir master tezi yapmayı tercih etmiştim. O zaman yaptığım iş iki görüntünün benzer olup olmadığını tespit etmek üzerineydi. DeviantArt üzerinde. DeviantArt diye bir web sitesi var orada. Dijital sanatçılar kendileri çeşitli sanatlar yapıyorlar. Ve insanlar birbirlerinden etkileniyorlar genelde. Birisi diğerinden kopyala yapıştır da yaptıkları oluyor ya da değiştirdikleri de oluyor. Genelde bunu attribution yaparak, yani direkt çalarak değil de diyor bak bunu kullandım diyor. Teşekkür ederim diyor. Çok güzel falan diyor. Ben de bunları parse ederek bir veri seti oluşturmuştum. Kim kimin görüntüsünü kullandı diye ve bunları otomatik olarak tespit eden bir sistem geliştirmiştim. Yüksek lisans tezi olarak. İlk başta burada başlamıştı yani ilgim. Sonra bu generative modeller, işte bu generative adversarial network dediğimiz modeller daha yaygınlaşmaya başlayınca burada bir fırsat ortaya çıktı. Sadece ben değil, başka sanatçılar da yapay zekayı kullanarak sanat üretmeye başladılar. Tekrar gözden geçirmek, tekrar denemeye karar verdim.
Şimdi Van Gogh'un resimlerini verip ya şey de falan da yapıldı. İşte şiir yazdı, senaryo yazdı, şarkı yazdı makine. Yani hani bir kümeden verip onları, ya tamam insanlık da öyle yapıyor ama sen çok güzel dedin. Ne duygu var, ne hikaye var, hiç arkada bir şey yok. Çünkü aynı seti sana versek başka bir şey çıkartırsın. Bana versek insan olarak başka bir şey çıkarırım. Şimdi ama iki makineye versen hemen hemen birbirine benzer çok şeyler çıkarırlar. Sen burada insan olarak nerede dokunuyorsun? Yani hani sanat yapıyorum diyorsun ya, sen nerede bir şeyin var? Hani teknik olarak da olabilir ama bir yerde dokunuş yapman gerekiyor. O nerede oluyor?
Evet. Evet tabii ki. Ya genel olarak benim geliştirdiğim yapay zeka sanat modelleri oldukça flexible diyebileceğimiz, nereye çeksen oraya gelebilecek modeller. Genel olarak ben bir fikirle başlıyorum. Mesela ilk yaptığım NFT Heartbeats of a Flower diye bir parçaydı. Düşündüğüm şey bitkiler aslında canlılar ama çok onları canlı gibi görmüyoruz genelde. Hayvanlara baktığımız gibi bakmıyoruz. Acaba daha canlı görünselerdi nasıl olurdu diye bir soruyla başladım mesela. O zaman kalp atışı olması gerekiyor. Kalp atışı olan bir çiçek buketi tasarladım mesela. Bunu da çeşitli algoritmaları kullanarak yaptım. Nasıl yaptım? Mesela bir çiçek görüntüsünü yapay zeka kullanarak oluşturdum. Ondan sonra onun işte büyüyüp küçülmesini sağlamak için bunu kalp atışı seslerine senkronize ettim. Tamamen kod kullanıyorum bu arada. Yani herhangi bir ayrı bir yazılım kullanmıyorum. Mesela işte 3 boyutlu yazılımlar falan var. Çeşitli sanatçılar kullanıyorlar. Bu tamamen her şeyi kod ile yapıyorum ben. Yani benim sanatım şu anda yapay zeka ve creative coding diyebileceğimiz alanların kesişiminde yer alıyor diyebilirim.
Hangi dili kullanıyorsun?
Python.
Evet, o hiç şaşırmadık zaten. süper. Şimdi NFT diye bir şey söyledin orada, yanlış duymadıysam.
Evet.
NFT aslında hayatımıza çok yeni girdi.
Yeni girdi, evet.
Ama sen önceden de bir şeyler yapıyordun. O zaman ne yapıyordun?
Benim de hayatıma aslında yeni girdi. Benim hiç haberim yoktu yani yakın zamana kadar. Son bir yıl içerisinde ben NFT dünyasına girdim. Daha öncesinde tamamen hobi olarak yapıyordum. Yani ben Instagram sayfası oluşturdum bir tane. Orada düzenli olarak yapay zeka ile yaptığım çalışmalarımı paylaşıyordum. Belli bir sayıda takipçiye de ulaşmıştı. 4000'i falan geçti sanırım. Belli bir sayıda takipçiye ulaşınca insanların dikkatini çekmeye başladı sanırım. Sonra benim ilk NFT drop deniyor bunlara. İlk NFT drop'um Superrare platformunda olmuştu. Ben o zaman hiç haberim de yok zaten. Her şey evet diyorum çünkü hiç hangi platform iyidir kötüdür onu da bilmiyorum. Ama şansına yani girilmesi en zor platformlardan birisiymiş. Benim şansım öyle iyi denk geldi.
Girmek derken ne yani? Böyle bir davet usulü mü, evet, var yoksa bir confirmation mı var?
Evet. Ya bazı platformlar herkese açık. Mesela OpenSea herkese açık. Herkes orada kendi çalışmasını paylaşıp NFT haline getirip satışa sunabiliyor. Ama bazı platformlar daha curatorial dediğimiz belli editörler tarafından seçiliyorlar. Herkesi kabul etmiyorlar. Belli bir waitlist oluyor, işte portfolyonuzu gösteriyorsunuz, beğenirlerse onaylıyorlar. Burada bir şey vardı, üçüncü bir şirket aracılığıyla onlar hani daha önce hiç NFT ile işi olmamış sanatçılardan oluşan bir etkinlik düzenlediler. Herkesin ilk NFT'si olmak zorundaydı. O yüzden benim hani NFT geçmişim olmamasına rağmen ilk girişi bu platformdan yaptım.
Sen kendi o yaptığın design tasarımları paylaşıyorsun aslında, yani hani ve insanlar oradan satın alabiliyorlar. Var mı bir satış, bir alış, bir nasıl, evet, var mı durumlar?
Var aslında, çok iyi satışlar oldu, bayağı iyi satışlar oldu. İlk başta tamamen hobi olarak başlayan bu yapay zeka sanat serüvenim birden karlı hale gelince daha ciddi olarak bu konu üzerine yoğunlaşmaya başladım. Evet, bayağı iyi satışlar oldu yani. Ethereum cinsinden oluyor satışlar. En yüksek NFT satışım 5.5 Ethereum'du. Şu an Ethereum bayağı düştü sanırım, 3000 civarına, 3000'in altına düştü şu anda da dolar olarak. O zamanlar ne kadardı bilmiyorum, 4000'in üzerindeydi sanırım, 4500 falandı.
Şey değişti mi o zaman? Yani eskiden hobiydi ve artık para kazanmaya başlayınca başka mı bakmaya başladın, yoksa o aynı enerji, o aynı ateş devam ediyor mu?
Kalitesi bozulmadı. Daha çok arttı. Evet, yani daha ciddileştiğim kısmı doğru. Çünkü daha fazla emek sarf etmeye başladım. Bundan gelir elde etmeye başladıktan sonra. Daha yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladım. Daha önce mesela hobiyken çok da fazla gözden geçirmiyordum. Yani yaptığım her şeyi paylaşıyordum hemen. Çok fazla bir filtrem yoktu. Şimdi yaptığım her çalışmanın gerçekten çok güzel olmasına daha çok özen gösteriyorum. Profesyonel hale gelmesinin böyle bir etkisi olmuş oldu.
Öbür tarafı besliyor mu bu hobin? Profesyonel hayatını besliyor mu?
İlk başta beslemiyordu. Ben şu an iki işim oldu aslında Apple'da. İlk girdiğimde farklı bir takımdaydım. Daha farklı bir işim vardı. Bu alanlara yönelmeye başladıktan sonra daha çok hem sanattan elde edindiğim deneyimi işimde kullanabileceğim alan araştırdım. Hem de daha keyifli bir iş olması için. Bu araştırma mühendisliğine geçişim o şekilde oldu. Müdürüme de söyledim zaten. Dedim bu problem olur mu dedim. Hani şu anda eskiden işimle sanatım tamamen birbirinden ayrıydı. Şu an daha fazla bir örtüşme var bu ikisinin arasında. O da bana dedi yani senin neden işe aldığımızı düşünüyorsun dedi yani. Burada hepimizin işi hobimiz dedi. Zaten baktığımızda birçok profesyonel fotoğrafçı var mesela takımda. Herkes fotoğrafçılığı gerçekten önemsiyor ya da sanatın başka bir dalını önemsiyor. İlginç insanlar var takımda. Hatta bir tanesi müzisyendi. Danimarka'da bir tane kendi bendi var. Orada saksafon falan çalıyor. Bayağı ilginç insanlar var takımda. Herkesin ilginç hobileri var. Şu anki takımdan oldukça memnunum.
Şu an senin anlattığın işleri merak eden ama başlayamayanlara ne tavsiye edersin? Nerelerden girebilirler? Yani bir şeyler mi okumaları lazım? Yoksa bazı programlar mı kullanmaları lazım?
Reddit'ten başlayabilirler. Reddit'te çeşitli subredditler var. İşte creative coding ile ilgili ya da AI generated art ile ilgili, AI art ile ilgili çeşitli redditler var. Orada insanlar yaptığı şeyleri paylaşıyorlar. Hatta bazen kodunu da paylaşıyorlar. Onların ilk başta yaptıklarının sonuçlarını tekrarlayarak bir başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum.
Şimdi çok iyi bilmediğim için atacağım. Hani aslında şunu sorayım, şunu merak ediyorum. Şey söyledin ya, ben kodlayarak yapıyorum, başkaları programlar kullanıyor diye. Şimdi bu galiba biraz daha böyle iki tane cephe mi, iki tane yöntem mi? Buna ne diyebiliriz?
Herkesin kendi tercihi biraz da, yani kendisinin hangi alanda daha comfortable hissediyorsa o alana yöneliyor. Mesela kendisi daha önce profesyonel olarak bu işi yapmış insanlar 3D yazılımları kullanıyorlar. Ben mesela bu 3D yazılımlarında neredeyse hiç tecrübem yok. Unity kullananlar var. Ondan sonra Unreal Engine var. Mesela Unreal Engine kullananlar var. Sonra Touch Designer var. Birçok böyle yazılımlar var. Ve insanlar bunları uzun yıllardır zaten profesyonel olarak kullanıyorlardı. Benim uzun yıllardır profesyonel olarak kullandığım tek şey kodlamaydı. O yüzden ben de en kendimi rahat hissettiğim aracı kullanarak sanat yapıyorum.
Reddit'teki gördüğüm kodu çalıştırdım. Tabii o kişinin aldığı sonucu aldım. Sonra ben kodu biraz değiştirdim. Onun laciverti oldu. O zaman ben sanat yapmış oluyor muyum? Yani o unique mi oluyor? Nasıl oluyor?
Sanata başlamış oluyorsunuz. Yani düşündüğünüzde resime de başlayanlar ilk başta diğerlerini taklit ederek başlıyorlar. Zaten bilinen masterpiece diyebileceğimiz resimlerin kopyalamaya başlayarak başlıyorlar. Sonra yavaş yavaş insanların kendi tarzı gelişmeye başlıyor. Bunda da aynı şekilde, yani ilk başta başkalarının yaptıklarını kopyalayarak, çok benzerlerini yaparak zamanla yavaş yavaş insanların kendi tarzı oluşabiliyor. Ben o şekilde başlamadım bu arada.
Seninki tabii çok eskiye dayanıyor. Sen zaten eğlenerek yapıyormuşsun unique olarak. Ondan sonra farklı bir yere evrilmiş. Peki son olarak bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun yani, sabah kalkıp akşam yatana kadar bir rutinin var mı?
Evet, var, rutinim var. İş günleri içerisinde hafta içi sabah kalkıyorum. Öncelikle bebeği kreşe götürüyorum. Oradan sonra bazen ofise gidiyorum Apple Park'a. Bazen geri eve geliyorum. Şu an hala bazen evden çalışıyoruz, bazen ofise gidiyoruz. Tam olarak ofise geri dönmedik. Ofise tamamen geri döndüğümüzde ofise gideceğim. Ondan sonra günü ofiste geçiriyorum çalışarak. Akşam geri dönüyorum. Tekrar bebeği kreşten alıp eve dönüyorum. Eve'den döndükten sonra genelde ailemle vakit geçiriyorum ya da aklımda bir sanat projesi varsa böyle. Aklıma genelde bir şey gelince hemen onu yapmadan duramıyorum. İlla bir deneyeyim. Eğer öyle bir şey gelmediyse genelde hafta sonlarını bekliyorum. Hafta sonları sanatla ilgileniyorum. Aklıma gelen projelerle ilgili çeşitli deneyler yapıyorum. Bazen çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Genel olarak bu şekilde rutinim.
Neler takip ediyorsun kendini geliştirmek için?
Papers with Code diye bir tane web sitesi var. Şu an sanırım Facebook tarafından alındı. Daha önceden bağımsızdı. Oradan yeni çıkan makaleleri takip ediyorum. Genellikle kendi alanımla ilgili olanlara bakıyorum. Mesela orada görüntü işlemeli ya da işte generative models dediğimiz görüntü üreten modeller konusunda ne yenilikler var. Bu makalelere bakıyorum. Bu makalelerin demolarına bakıyorum. Bazen ilgimi çeken bir şeyse kodları da zaten adı üstünde sitenin Papers with Code, sadece kodları olan makaleleri genelde ön plana çıkarıyorlar. Kodlarını da deniyorum mesela. Ondan sonra bu yöntemi ben kendim nasıl kullanabilirim? Bana ne gibi bir faydası olabilir? Farklı yöntemlerle nasıl birleştirebilirim? Bu gibi araştırmalar yapıyorum genelde.
YouTube kanalına biraz daha yatırım yapmaya devam edecek misin? Yoksa artık orası kaldı mı?
Şimdilik kaldı gibi. Şu anda yeni bir düşüncem yok. Zaten yapmak istediğim bütün videoları yaptığım gibi. İlk başta ben bu kanalı kurarken ilk kanalı açtığımda birkaç fikrim vardı. Yani neden YouTube kanalı açmak istedim? Bunlardan bir tanesi derslerde öğrendiğim şeyleri unutmaya başlamıştım. Ya dedim çok güzel şeyler öğrenmiştim ben neden unutuyorum? Bunları bir yere yedeklemeliyim dedim. YouTube kanalıma yedeklemeye başladım derslerde öğrendiğim şeyleri. İlk başta bu şekilde başlamıştı. Şu anda bütün müfredatı aşağı yukarı bitirdim. O yüzden çok da fazla hani aklıma yeni bir konu gelirse tekrar video yapabilirim. Bir de yaptığım efora son zamanlarda çok fazla değmemeye başlamıştı. Gittikçe izlenme sayıları düşmeye başlamıştı. Sanırım YouTube'un algoritması ile ilgili. Ben çok algoritmayı takip eden bir insan da değilim yani. Kendi aklıma ne geliyorsa onunla ilgili video yapıyordum. İlla viral olsun diye çok bir çabam yoktu. O yüzden de yani sırf viral olma çabasıyla video yapmak istemiyorum. Eğer gerçekten anlatmak istediğim bir konu varsa onunla ilgili video yaparım.
Anladım. Çok teşekkür ederim anlatmaya. Burada zaten bayağı vesilesin ve çok güzel şeyler. Ben kendi adıma çok öğrendim. Çok teşekkür ederim sana. Benim soracaklarım bu kadar. Böyle bir eklemek istediğim başka bir şey var mı?
Güzel oldu. Uzun zaman sonra görüştük. Thanks for having me. Türkçe'de tam olarak ne denir bilmiyorum.
Evet, ben de sana sahip olduğum için, seni konuk aldığım için teşekkür ediyorum diye bunun Türkçesini cevap vereyim. Evet, bugün Furkan'ı dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.